Ayrım 29.
Sayfa 270. O barakalar, ırmak uzaktan ne hoş gözüküyor. Esniyorum, uykum var. Ama barakaların içi kim bilir nasıldır. İşsizlik var. Bunu okuyamayacağım, başka bir şey okuyayım. Masadan Russo'nun itiraflarını aldı, gene masaya oturdu. Dikkatini vererek okumaya çalıştı. İstanbul'dayken en sevdiği kır hayatına, doğaya ilişkin parçaları açıp okudu ama içinde bir şey uyanmadı. Demin gördüğü şeyleri düşünüyor, canı gene dışarı çıkmak istiyordu. Sonra bir daha esnedi ve uykusunun geldiğini anladı. Saatine yeniden baktı. Öğle yemeğinden sonra uyumaya karar verdi ama burada öğle yemeğinin bir alışkanlık olup olmadığından şüpheye düştü. İstanbul'daki günlerin yemeklerle düzenli bir şekilde bölündüğünü, gününü bu bölümlere göre ayarladığını anladı. Sonra Russo'yu da öbür kitapların arasına bıraktı, bir sigara yaktı. Odanın içinde aşağı yukarı yürümeye başladı. Yemekten sonra çalışacağım, çok çalışacağım diye düşündü ve gerçekten kararlı olduğuna inanarak sevindi. 27. Şair Beyoğlu'nda. Muhittin tramvaydan indi. Helaların önünden geçerken yavaş yavaş meydana dönmesi gerekiyordu. Yavaş yavaş meydanı döneceğini ve keyifli adımlarla insanlara bakarak meydanı dönerken şimdi yaptığı gibi sigara içeceğini, ağzında sigaranın zehriyle birlikte keyif verici bir acı bulacağını, bütün gün inşaat mühendisliği yaptığı yazıhanede akşam Beyoğlu'na gideceğini, Beyoğlu'nda yürüyeceğini, ayaküstü bir içki içeceğini, sonra randevu evine gideceğini, sonra da sinemaya gideceğini düşünmüştü. Taksim meydanını dönerken bütün bunlara yaklaştığı için keyifliydi. Açık, kesin, utanç verici, çocuksu bir heyecan duyuyordu. Sanki babamla sinemaya gidiyorum diye düşündü. Mülazım Haydar Bey aşırı Müslümandı ama kendine göre hoşgörülü olduğu zamanlar olurdu. Emekliliği ile ölümü arasındaki birkaç yıl içinde ayda bir oğlunu Beyoğlu'na çıkarır sinemaya götürürdü. Belki de hoşgörüden değil düpedüz hoşlandığı için götürürdü diye düşündü Muhittin ama neşelenmedi. Mülazım Haydar Bey mühendis Muhittin için tatsız bir konudur diye mırıldandı. Birkaç dakika daha yürüdükten sonra rahatladı. İşte sevgili Beyoğlu. Akıp geçen insan yüzleri. Bütün gün bunu bekledim. Sevgili kirli, kanlı, kalleş Beyoğlu. Şairim ben. Soğuktan kızarmış yüzlere bakıyor, yürüyorum. Kararlı, tutarlı bir Mart soğuğu vardı. Caddenin içinden arada bir rüzgar kopuyor, paltoların etekleri havalanıyordu. Ama artık kadınlar yoktu ortalıkta. Tek tük gelip geçenler de erkeklerin kolundaydı. Muhittin bakmaya bile üşeniyordu. Güzel bir kadını erkeğinin yanında görmek acı veriyordu. Ama gene de Ağa Camii'nin yanındayken birine baktı, güzel buldu. Erkeğinin koluna girmiş, uslu ve dikkatli yürüyordu. Refik'le Perihan'ı hatırladı. İçinden gülmek geldi. Refik'in Ömer'e gittiğini telefon ettiğinde Osman'dan öğrenmişti. Osman'ın telefondaki sesi dertli ve şaşkındı. Kardeşinin bu deliliği konusunda Muhittin'den bilgi koparmak istiyordu ama Muhittin'in de bir şey söylemek içinden gelmemişti. Kardeşiniz hayatına bir anlam vermek istiyor mu deseydi ya da benim gibi bir şair olmadığına, hayatını bir amaca yöneltmediğine pişman kardeşiniz bunu arıyor mu deseydi. Şu oturaklı tüccarın canını biraz yakmak için bunları söyleyebilir, hatta ileri gidip biraz öğüt de verebilirdi ama içinden gelmemişti. Üstelik şair olmadığı için pişman derken, Osman'ın ailenin içinde böyle şeyler düşünen biri çıktığı için utanan, alıklaşan yüzünü de göremeyecekti. Refik'in senin gibi şair olmak isterdim demesini hatırlamaktan hoşlanıyordu. Bir başkası, mesela dedesinin boş vakitlerinde rübailer yazmasıyla şairliği bir tutan biri söyleseydi bunu, Muhittin aldırış etmeyecekti. Refik'in söyleyişinde açık ve kesin bir yakınma vardı ki, Muhittin her hatırlayışında hayatının onda imrenme uyandırdığını anlıyor, avunuyordu. Avunması gerekiyordu çünkü gene hayatın dışında kaldığını, gene şairliğinin başarısızlıkla sonuçlandığını düşünüyordu. Üzerinden 6 ay geçmişti ama şiir kitabı bir gazetede yayımlanan, babacan görünüşlü ama aslında düşmanca ve sinsice yazılmış bir kısa yazıdan başka hiçbir tepkiyle karşılaşmamıştı. Şimdiye kadar yalnızca 250 tane satan şiir kitabı aklına geldikçe bu iki yüzlü ve küçümseyici yazıyı hatırlıyor, yazının bir kere bir meyhanede gördüğü yaşlı yazarını öfkelendirecek bir şey yapıp yapmadığını araştırıyor, bunlardan bir sonuca varamadığı için şairliğinin ve hayatının başarısızlığa uğradığı sonucuna varıyor, aylardır içinde taşıdığı bu düşünce yoğunlaşınca bütün gün yaptığı gibi Beyoğlu'na çıkmayı tasarlıyordu. 1938 Mart'ında 28 yaşındaydı. Şairliğe ve intihara ilişkin eski kararına bağlı kalıp kalmayacağını artık düşünmeye başlaması gerekiyordu. 2 yıl sonra 30 yaşındayım diye düşündü Muhittin ve alışkanlıkla her zaman içtiği o meyhaneye girdi. Tanıdık yüzlerle selamlaşmamak, bayağı meyhane törenlerine kendini kaptırmamak için soğuk bir yüz takındı. Garson her zaman getirdiği rakıyla leblebileri önüne koydu. Başını önünden kaldırmadan çabuk çabuk içmeye başladı. 28 yaşındaydı. Şairlikten beklediğini alamamıştı ama gene şiirden ve Beyoğlu'ndan başka sığınacak bir şey bulamıyordu. Ama işte şimdi Beyoğlu da tiksinti uyandırmaya başlamıştı bile. Arkasında, yandaki masalarda konuşulanları dinliyordu. Sesinden tanıdığı bir gazeteci, sözlerinden saygı duyulmaması gereken biri olduğu anlaşılan bir kadına nasıl sert bir söz söylediğini anlatıyordu. Aynı masada oturan biri başka bir insandan söz ederek, "O ne açgözlü heriftir, o ne açgözlü heriftir," diyordu. Arkadaki masada biri, yakından tanıdığı bir siyasetçinin çocukluğunda ne kadar zavallı bir şey olduğunu anlatıyordu. Beyoğlu'na değil, alçak gönüllü Beşiktaş meyhanelerine gitmeliydi ama kadınlar Beşiktaş'a yakın değildi. Üstelik oraya askeri öğrencilerle buluşmak için zaten gidiyordu. Muhittin içkisini bitirdi, hesabı ödedi, masadan kalkarken 30 yaşında kendimi öldüreceğim diye düşündü. Tam kapıdan çıkıyordu ki mühendislik bürosuna sık sık uğrayan bir ihtiyar inşaatçıyla göz göze geldi. Kendisine sıcak bir dostlukla bakan ihtiyara hiçbir şey düşünmeden, yalnızca böyle ihtiyarların karşısında böyle yapıldığı için sevgiyle gülümsedi. Sonra içinde uyanır gibi olan duygu yüzünden kendini cezalandırmak istediğini anladı ve Ömer'in bir zamanlar kendisine "Sen kendini öldüremezsin" dediğini hatırladı. Gene caddedeydi. Acele acele içtiği rakı kanına karışıyordu. İnsan yüzleri akıyor, vitrinlerden, sinema afişlerinden, lokanta lambalarından fışkıran renkli ölü ışıklar yüzlerde yansıyordu. 30 yaşında öldürecek miyim kendimi? Bir sokaktan içeri girdi. Bu sokaktan her içeri girişinde içini yakan tiksinti ve korkunun canlandığını fark ederek, kaldırımlara, parke taşlarının üzerinde kırmızı ışıklar yansıtan su birikintilerinin çirkef olduğunu, Beyoğlu'nun çirkin olduğunu, kendisinin sefil, zavallı, korkak olduğunu, yıkılmak üzere olduğunu düşünerek yürüdü. 3 katlı eski evi gördü. Her zaman takındığı kayıtsız, heyecansız tavırla kendi evinin kapısından içeri giriyormuş gibi içeri girdi. Kapıyı açan ihtiyar kadına boş boş baktı. Merdivenleri çıktı, küçük aydınlık bir sofada koltuklarda oturan kadınları gördü. Kadınların kendisini gördüğünü ve bir tanesinin sevindiğini, kendisine iğreti, çapkın bir işaret yaptığını, ötekilerin güldüğünü gördü, düşünmek istemedi. Düşünmek istemeden içkinin daha çabuk kanına karışmasını isteyerek birine para verdi, merdivenleri çıktı. Kırmızı bir lambayla aydınlatılmış, havasız, penceresiz, kirli bir odaya girdi. Biraz beklemesi gerektiğini söyleyen başka birisine gene kayıtsız, duygusuz bir bakışla bahşiş verip yatağın kenarındaki koltuğa oturdu. Birazdan gelecek diye düşündü. Başını arkasına yaslamış, kısa kollarını bir kenardan aşağı koyvermiş, kalp krizi geçiren bir ihtiyar gibi kendi içini dinleyerek koltukta oturuyor. Sıcak ve pis kokulu odanın yüksek tavanından sarkan kırmızı ampule bakıyordu. Ampul kırmızı, kirli bir şeydi. yanmasına rağmen insanda soğuk olduğu izlenimini uyandırıyordu. Muhittin bir zamanlar Kırmızı Ampul diye bir şiire başlamış ama tasarladığı şeyin açık yüreklilik ve sonuna kadar gideceği bir içtenliği gerektirdiğini anlayınca yarıda bırakmıştı. İkiyüzlü olduğu, kendini saklamaktan hoşlandığı için değil, böyle bir içtenliğin sapıklık olarak algılanacağı bir ortamda yaşadığını, o şiirin bu ortamda bir rezalet çıkarma, ilgi çekme hevesinden başka türlü yorumlanamayacağını düşündüğü için yarıda bıraktığına karar vermişti. Ama şimdi burada tek başına otururken gene kendisine karşı acımasız olması gerektiğini seziyor, istemeye istemeye şiiri korkaklık ve ikiyüzlülükten bitiremediğini düşünüyordu. Kendine karşı acımasızdı şimdi. Kendini 30 yaşında öldüremeyeceğini, ikiyüzlü olduğunu, kötü bir şair, iyi bir sahtekar olduğunu, birazdan gelecek olan kadından hastalık kapmaktan korktuğunu düşünüyordu. Ama hastalık düşüncesini yumuşatabilecek zekası da vardı. Ne zaman bu korkuya kapılsa hemen Baudelaire'i hatırlıyordu. Toplumun dışında kalmış, orta halli o sefil Fransızı Baudelaire yapan iki şey vardı. Yalnızlık ve frengi. Baudelaire gibi yalnız, karamsar, zeki, aşka susamış bir şairim ben diye düşündü. Baudelaire gibi tek dostum orospular. Ondan tek eksiğim frengi. Onu da kapsam tam olur, tam olur. Kırmızı ampule bakarak yaklaşan şeyin endişelerinden kendini sıyırmak için hızlı hızlı bunları söyledi. Sonra bir kadının bir şarkı mırıldanarak merdivenleri çıktığını duydu. Ayak seslerini dinledi ama şarkı kendi kapısının önünde durmadan geçti. Sonra yandaki odanın kapısı gıcırdayarak açıldı. Orada kendisi gibi biri olmalıydı. Muhittin tek dostum onlar diye düşündü. Gelecek olan kadının yüzünü çıkartmaya çalıştı ama fazla bir şey hatırlayamadı. Aklına başka kadın yüzleri geldi. Bugün yazıhaneye ortağının alışverişten dönen karısı gelmişti. 30 yaşlarında esmer, sıradan bir kadındı. Birden içinde bir küçümseme uyandı. Ortağımın karısını küçümsüyorum çünkü o hayalimdeki prensese benzemiyor diye düşündü ve güldü. Hayalindeki prensese benzemeyen bütün kadınları küçümsüyordu. Muhittin'i evlendirmek için sinir bozucu bir çaba gösteren ortağı da bir kere ona kadın düşmanı olduğunu şaka yollu söylemeye kalkışmış, Muhittin de hayalindeki prensese ne kadar saygı duyduğunu hatırlayarak ortağına bütün gücüyle karşı çıkmış, ters bir cevap vermiş, sonra kendine kızmıştı. Tek dostum onlar. Onlara bazen bütün kadınlardan çok saygı duyduğunu düşünüyordu. Böyle bir düşünceye kapıldığı zamanlarda bu kadınların şimdi içinde bulundukları duruma yoksulluktan ya da çaresizlikten değil, başkalarının yaptığı şeyleri yapmak istemedikleri, toplumun kurallarına değer vermedikleri için kendi bilinçli seçmeleri sonucunda geldiklerine inanıyordu. Birisinin merdivenleri çıktığını fark ederek heyecanlandı. Heyecanla birlikte endişeye de kapıldı. Sonra her zaman düşündüğü şeyleri de acele acele düşündü. Buraya bir daha gelmeyeceğim, daha çok çalışacağım. Buraya bir daha gelmemeli. Ayak sesleri kapının biraz ötesinde durdu. Muhittin'in yakından tanıdığı o kısık, boğuk kadın sesi kendini gizlemeye hiç çalışmadan birisine sordu. "Benim küçük gözlüklüm burada mı?" Bir erkek cevap verdi. Muhittin alışmıştı, artık aldırmıyordu. Daha önce de duymuştu bunu. 6 ay önce, buraya ilk gelişinde, değil aldırış etmek galiba hoşlanıyordu. Kadının sesinde belli belirsiz bir şefkat, anaç bir yakınlık buluyordu. Benim küçük gözlüklüm. Kapı açıldı. Kadının yüzüne kırmızı ışık vurdu. Yüz her zamanki sahte ifadeyi takınarak Muhittin'e, "Ah seni çapkın seni," dedi. Muhittin de utangaç bir ifade takındı. Birazdan kadın konuşacak, birbirlerinin hatırını soracaklar. Sonra kadın elbisesini çıkarırken "Beklettim mi seni?" diyecekti. Muhittin birden ayağa kalktı, kadını omuzlarından tuttu. "Ben kendimi öldürebilir miyim?" diye sordu. "Beni öldürecek misin?" dedi kadın şaşkınlıkla. Korkuyla silkinip Muhittin'in kollarından kurtuldu. "Ne biçim söz o?" Bir deliye bakar gibi Muhittin'e bakıyordu Ama çok da fazla korkmamıştı galiba. Alışık olmalıydı böyle şeylere. Muhittin, "Hayır, seni değil kendimi," demedi. Boynunu büktü. 28. Vakit geçirmek için. Dışarıda tipi vardı. Rüzgar camları titretiyor, baca uğulduyor, fırtınanın sesi radyonun sesini örtüyordu. Uğultu arttıkça Herr Rudolf ya da Herr von Rudolf kaşlarını çatarak kulağını radyodaki ateşli sese, Hitler'in sesine yaklaştırıyordu. Hitler'in kelimeleri başkalarına aktarılamayacak kadar ağırlaşınca Alman mühendis utangaç bir tavır takınıyor, dizlerinin üzerinde duran ellerine bakıyor, Refik de endişelenilmesi gereken sözlerin radyodan fışkırdığını anlıyordu. Hitler Viyana'daydı. Herr Rudolf konuklarına radyodan duyduklarını çeviriyordu. Ömer camlara vuran tipiye bakıyor, arada bir esniyor. Refik dikkatle Herr Rudolf'un yüzünü inceliyordu. Herr Rudolf bir kere daha utangaç bir tavırla ellerine baktı ve Hitler'in sesi kesildi. Bir spikerin saygılı sesi duyuldu, sonra alış gücü Alman mühendisinin özel araçlarıyla güçlendirilmiş radyo parazit yapıp homurdandı ve bir vals başladı. Mavi Tuna. İşte tamam dedi Herr Rudolf. Almanya Avusturya'yı yuttu. Hitler Viyana'da heyecanla karşılandı. Alman mühendis 10 senedir konuştuğu kusursuz Türkçesiyle haberleri de çevirmişti. İspanya'da Frankocular zafere daha yaklaşmış, Fransa'da hükümet buhranı başlamış, Çekoslovakya'da gerginlik artmıştı. Refik, "Peki şimdi ne olacak?" diye sordu. Ömer, "Bir şey olacağı yok," diyerek ayağa kalktı. "Biz satranç oynayacağız, öyle değil mi Her?" Dolabın üzerinden takımları alıp sehpanın üzerine koydu. "Görüyorsunuz ki arkadaşınız çok pratik bir insan," dedi Alman mühendis. "Avrupa'nın üzerine kapanan korku onu ilgilendirmiyor. Onu ilgilendiren şey yalnızca satranç." Utangaç bir gülümseyişle ekledi. "Ama doğrusu şimdi ben de buna pek ilgisiz sayılamam." Refik, "Oynayın siz canım istiyorsanız," dedi. "Rica ederim oynayın." "Bir oyuncuk," dedi Alman ve hemen kızardı. Sonra heyecanla kalkıp satranca oturdu. Bir saat önce içeri girdiklerinde Refik satranç değil sohbet istediğini şakayla söylemişti. Ömer, "Yenik pehlivan güreşe doymaz," dedi. İki gün önceki son oyunu hatırlıyordu. 2-3 günde bir Ömer'le Refik akşamları Alman mühendisi ziyarete geliyordu. Mühendis de onları görünce çok seviniyordu. Yalnız biriydi. Almanya'dan 10 yıl önce Sivas-Samsun yolunda çalışmak için gelmiş, sonra Sivas-Erzurum hattında çalışmaya başlamış, Hitler'in Almanya'yı ele geçirmesini gördükten sonra da dönmemeye karar vermişti. Galiba başka şeyler de vardı. Bir kere soylu bir general olan babasından hoşlanmadığını, Alman dar kafalılığından nefret ettiğini söylemişti. Almanya'ya dönmemesini bir de Türkiye'de aldığı paranın çokluğuyla açıklıyordu. Refik sandalyesini satranç sehpasının yanına çekip oturuyorken, "Ne diyorsunuz?" diye yeniden sordu. "Artık ülkeme hiç dönemem," dedi Alman. "Avrupa istediğini almasına izin verirse Hitler savaş açmaz ama Almanya'nın başından da gitmez." "İyi işte," dedi Ömer. "Burada kalırsınız. Zaten 10 yıldan sonra nasıl gideceksiniz bilmem. Yarı Türk sayılırsınız siz." Alman mühendis, "Hah, güldürmeyin beni," dedi. "Güldürüyorsunuz, sonra kaybediyorum." Uzun bir suskunluk oldu. Yalnızca mavi tuna ve fırtına işitiliyordu. Refik de satranç tahtasına bakıyordu. Karşılıklı 10-12 hamle yapmışlardı ki, Herr Rudolf'un bir hamlesinin hemen arkasından Ömer hiç beklemeden taşını oynadı ve Alman mühendisin hamlesini öngördüğü, bu hamleye göre önceden uzun uzun düşündüğü ortaya çıktı. Alman mühendis yarı Türkçe yarı Almanca bir şeyler homurdandı, ahlayıp pufladı. Elinden eksik etmediği piposunu mıncıkladı. Uşak çayları getirirken de oyunu kaybettiğini anlayıp hüzünle, yenik ve ezik bir somurtmayla satranç tahtasına baktı. Ömer kalkarak, "Konyak ikram edin bize Her," dedi. Ev sahibinin cevabını beklemeden şişeyi alıp getirdi. "Bir de şunu söyleyin, yarı Türk sayılmak size niye o kadar gülünç geliyor? Çünkü Türkler başka insanlar, ben başka, dedi Alman mühendis. Yenilginin izini taşıyan yüzü hırçınlaştı. Refik, Türkiye'den nereye gideceksiniz diye sordu. Amerika'ya. Ömer neşeyle, peki niye burada kalmıyorsunuz, dedi. Çünkü bu memleket bana göre değil. Niye? 10 yıldır buradasınız, alıştınız artık. Belki gövdem alıştı, dedi Herr Rudolf, ama ruhum değil. Duygulu bir hareketle yüreğinin üstüne koydu. Ömer niye alışmasın, dedi. Sizin gibi Almanya'dan kaçan birçok insan var İstanbul'da. Onlar gibi niye olmayasınız? Ben ruhumdan söz ediyorum. Ruhmuş. Buradaki hayat şartlarını beğenmiyorsunuz, artık huzur istiyorsunuz. Çocukluğunuzda babanızla geldiğiniz Türkiye'yi bir daha görmeye geldiniz, biraz oturdunuz, para kazandınız, şimdi rahata kaçıyorsunuz. Hayır hayır, dedi Alman, yüzü daha da kızardı. Biraz dediğiniz 10 yıl. Kızdırdınız beni, söyleyeceğim. Ben şu doğudan hoşlanmıyorum. Ben buradaki bu havadan, benim ruhumla hiç uyuşmayan bu yabancı ruhlardan hoşlanmıyorum. Şunu kaç kere okudum size, çevirdim, yazdım, siz de okudunuz. Refik'e de önceden okuduğu Hölderlin'i gene heyecanla ezbere okudu. Sonra cümleleri teker teker hatırlayarak Türkçe'ye çevirdi. Tıpkı muhteşem bir despot gibi doğu, gücü ve göz kamaştıran ışığıyla insanları yere çalar. İnsan orada daha yürümeyi öğrenmeden diz çökmek, konuşmayı öğrenmeden dua etmek zorunda kalır. Bunu kaç kere okudum size, bana hak verdiniz, şimdi ne oluyor? Konuşuyoruz her, vakit geçirmek için konuşuyoruz, sinirlenecek ne var, konuşuyoruz. Ama siz de bizi küçümsüyorsunuz, yalan mı? Şu deli şairin sözlerini tekrarlayıp tekrarlayıp bizi küçümsüyorsunuz, bu böyle. Kimseyi küçümsemiyorum. Doğunun ruhuyla uyuşamadığımı söylüyorum, bunu hep söylüyorum. Peki ama benimle hep iyi anlaştığınızı söylerdiniz. Tabii, çünkü siz de onlardan değilsiniz. Rastinyak'a benzeyip benzemediğinizi siz sormadınız mı bana? Siz de bu memleketin ruhuyla uyuşamıyorsunuz. Herr Rudolf heyecanla Refik'i işaret etti. Siz de uyuşamıyorsunuz tabii, siz de. Hiçbirimiz şu içinde yaşadığımız toprağa göre değiliz. Şeytan girmiş bir kere içine, ruhunuza aklın ışığı düşmüş, artık yabancısınız. Ne yaparsanız yapın yabancısınız. Yaşadığınız dünya ile ruhunuz arasında uyuşmazlık var, bunu biliyorum, çok iyi görüyorum. Ya dünyayı değiştireceksiniz ya da dışarıda kalacaksınız. Refik'e dönerek sordu. Ha, ne vaziyette sizin çalışmalarınız? Bitirip İstanbul'a dönmeye karar verdiniz mi? Refik, hiçbir şeye karar vermedim, dedi. İşte görün, diye inledi Alman. Aklın ışığı doğunun ruhuyla uyuşmuyor. Çevresindekiler gibi olamıyorsunuz. Bana Russo'dan söz ediyorsunuz. Ama içinde yaşadığınız dünya bambaşka. Peki ne yapalım? Dur bakalım, dedi Ömer. Benim hesabıma konuşma. Ben ne yapılacağını gayet iyi biliyorum. İnsan hedefini seçer, tasarılar yapar ve inançla yürür. İşte o kadar. Herkes kendi hesabına konuşsun. Peki, dedi Refik. Sonra gene hiçbir şeye karar veremedim, diye mırıldandı.